Sevgili izleyenler, HSTV'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her gün farklı konu ve konuklarımızla huzurunuzda olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de çok değerli bir isim. Gerçekten sizlerin de yakından tanıdığı, ekranlarda her zaman takip ettiğiniz önemli bir isim. İlahiyatçı yazar Abdullah İmamoğlu. Biraz İslam'ı konuşmuş olacağız. İslam dünyasını konuşacağız. Batı'yı konuşacağız. Batı dünyasını konuşmuş olacağız. Ve Köklü Değişim Dergisi'ni konuşmuş olacağız. Türkiye'de çok ciddi çalışmalara imza atan Köklü Değişim Dergisi ekibinin içerisinde de zaten yer alıyor Abdullah İmamoğlu. Ve orada makaleleri binlerce insan tarafından takip ediliyor ve okunuyor. Biz de dedik ki bugün Abdullah Hocam'ı ağırlayalım. Biraz İslam dünyasını konuşalım. Kendisini de yakından takip ediyoruz. Severek takip ettiğimiz değerli bir isim. Bizi yeni izlemeye başlayan, takip eden insanlara, dostlarımıza bir kez daha merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş
nasılsınız?
Bulduk. Allah razı olsun.
Allah sizden de razı olsun.
Bizler iyi, sizler de iyisiniz.
Şükürler olsun, şükürler olsun. Abdullah Hocam, geçen gün aklımdaydınız. O arada Allah razı olsun, Mahmut Kar Hocam telefonlaştım. Ya hocam dedim, benim aklımda da bir türlü ben hani fırsat bulamadım. Bir rica etsem, ya siz gelin, ya Abdullah Hocam gelirse mutluluk duyarız. Allah razı olsun dedi ki ya sen bana söyledin ama ben dedi Abdullah Hoca'yı söyleyeceğim dedi. Abdullah Hoca gelsin dedi. Mutluluk duyarız dedik. Tabii o arada sizin haberiniz yoktu. Sürpriz olmuş oldu. Bizi kırmadınız. Geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şimdi biz sizi, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi biz sizi biliyoruz. Bizi izleyen izleyicilerimiz, sizi tanımayan bazı izleyicilerimiz de vardı mutlaka işin içerisinde. Abdullah İmamoğlu'nu kısacık bir tanıyalım. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız, sorularımıza başlayacağız. Kısacık bir tanıyalım.
Olur inşallah. Bismillah.
Buyurun.
Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Allah sizi takip eden kıymetli, birbirinden kıymetli izleyici kardeşlerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Sizler aracılığıyla. Abdullah İmamoğlu ben. Aslen Karamanlıyım. Konya Karaman.
Evet.
1981 doğumluyum. 2007 Rotterdam İslam Üniversitesi, Hollanda'da bulunan, Avrupa'da bulunan Rotterdam İslam Üniversitesi hadis bölüm mezunuyum.
Çok.
Köklü Değişim Dergisi'nde makaleler kaleme alıyoruz, almaya çalışıyoruz. Ve yine 2014 yılından bu yana Salih Bey, Tefsir-i Furkan, Abdullah İmamoğlu ile Tefsir-i Furkan sohbetini icra ediyoruz Ankara'da. Ankara Merkez Köklü Değişim yerimizde konferans salonumuz var. Orada aralıksız Allah'ın senalar olsun 7. seneyi
çok güzel
icra ediyoruz bu anlamda. Tefsir sohbetleri yapıyoruz. Gerek ülke dışından gerekse ülke içerisinde konferanslara icabet ediyoruz. Bilmiyorum sanırım izleyici kardeşlerimiz için de
bunu çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'de çok ciddi çalışmalara yani özellikle İslam, Müslümanlığı anlatmak, İslam'ı anlatmak adına çaba sarf ettiğinizi biz biliyoruz.
Eyvallah.
Mahmut Hocam da ayrıca, Mahmut Kar Hocam da Allah razı olsun. Müthiş mücadeleler verdiğinizi görüyoruz. Şimdi son yıllarda İslamiyet'i öyle bir atmosfere soktular ki Müslümanım demek bile korkutucu gelmeye başladı insanlarda.
Evet.
Yani şimdi biz nereye gidiyoruz? İslam'ı bu kadar yozlaştırmak için, kötüleştirmek adına kimler ne yapıyor? Biraz Batı'yı konuşmak istiyoruz. Batı'nın İslam karşıtlığına, İslam ülkelerine karşı çıktığı anlamda bir hamlesi var. Müslümanlar ne yapması lazım? Gerçekten biz kendi dinimizi yaşayamıyoruz. Ya da anlatmakta korkuyoruz. Mesela bir çıkıp televizyonda ya işte İslam'la ilgili üç kelime söylediği zaman kardeşim bunlar şeriatçı kardeşim. Bunlar işte şu böyle bir kötü bir atmosfer var.
Evet.
Siz ne yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Buyurun.
Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi evet yerinde bir soru. Şöyle ki özellikle yine Charlie Hebdo olayda malum taze. Yani dolayısıyla İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar hiçbir zaman hız kesmedi.
Evet.
Bunun altını ısrarla çiziyorum. İzleyici kardeşlerimin de buraya hasreten dikkat etmelerini istirham ediyorum. Yani İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar bugünün meselesi değil Salih Bey.
Evet.
Dünün meselesi de değil. Ben şunu ısrarla söylemek, vurgulamak istiyorum. Hakla batıl mücadelesi insanlık tarihi kadar eskidir.
Doğru.
Ve ama biz daha da spesifik olarak İslam tarihiyle sınırlandıracak olursak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme El-Emin vasfıyla anılan birisiydi. Müşrikler emanetlerini Allah'ın Resulü'ne getiriyor, bırakıyor. Çünkü ondan daha güvenilirini o toplumda bilmiyorlar ve tanımıyorlardı. Doğru. Yani o toplumun en güvenilir olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görüyorlardı. Seviyorlardı, hürmet gösteriyorlardı. Peki ne oldu? Bu soruyu hep birlikte soralım, hep birlikte tefekkür edelim, üzerinde düşünelim inşallah. Ne oldu da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşman kesildiler? Hani ayet-i kerimede Bismillah, وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Seni sürgün etmek istediler diyor. Bakınız bir önceki cümleme dikkat edin, el-emindi. O emin vasfını veren, güvenen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emanetlerini tevdi eden insanlardan için Allah diyor ki seni sürgün etmek istediler. Seni öldürmek istediler, seni hapsetmek istediler. Bunlar kafirler yapmaya çalıştılar Allah'ın Resulü'nün üzerine ki nitekim öyle olmadı mı? Eziyetler çekti Allah'ın Yok. Resulü. لَقَدْ اُذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا اُذَاهَدْ. Ben Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Yok. Dolayısıyla bir Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a el-eminken sonradan başlayan bir düşmanlık var. Bunun yegane sebebi İslam'ın bizatihi kendisidir.
Evet.
Dolayısıyla İslam gelirse, varsa, evet, özür diliyorum, evet. Şöyle bitireyim inşallah. Yani İslam varsa kafirlerin düşmanlığı da kaçınılmazdır. Bu ayetle sabit. Allah Azze ve Celle وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى hatta tettebi'a milletum. Sen onların dine tabi olmadığın müddetçe Yahudiler, Nasraniler bildiğiniz bir ayet-i kerime asla senden razı gelmeyecekler. Dolayısıyla İslam'ın olduğu yerde, ben izleyici kardeşlerimize bunu ısrarla vurguluyorum. İslam'ın olduğu yerde kafirlerin, sömürgeci batının bize, yani biz Müslümanlara, değerlerimize düşmanlığı kaçınılmazdır. Onların bizi sevmesini, onlara bizlere hürmet göstermesini, onlarla bizim aramızın böyle tabir yerindeyse böyle hakikaten iyi olmasını bekleyemeyiz. Kur'an buna işaret ediyor. Onların içlerinde besledikleri ayet-i kerimede buyuruyor ki قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِمْ. Yani o şeylerinden, ağızlarından çıkan öfke, kin var ya, ha, evet. Bunun ötesinde diyor وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Onların size olan düşmanlıkları, yüreklerinde besledikleri düşmanlıkları ağızlarından çıkandan çok daha büyüktür buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla batının İslam'a yönelik düşmanlığı aşikar ve bilinen bir hakikat. Ama bence biz HSTV aracılığıyla, sizler aracılığınızla, bizi takip eden kardeşlerimize şu hakikati paylaşalım. Şuranın altını çizelim. Konuşulmayanları konuşalım Allah'ın evet. izniyle bugün akşam.
Evet.
Nedir? Bunun karşısında İslam'a ve Müslümanlara yönelik kafirlerin saldırıları karşısında biz nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Biz nerede duracağız?
Şimdi biz batıya karşı bir tepki gösteremiyoruz. Mesela şey vardır, kınamalar yapıyoruz.
Eyvallah.
Kardeşim biz kınadık. Mesela Charlie Hebdo olayı var biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hakaret çekip karikatürler yapmaya çalışıyor. Bunu yapan da işte Fransızlar. Fransa'nın işte bir gazetesi, bir dergisi neyse artık. Ahlaksız herifler. Şimdi bizim dinimize karşı bu saldırılar yapılıyor. Hristiyan camiasına, onların herhangi bir işte kilisesine ya da işte bir papazına bir karikatür şeklinde bir çalışma yapılmış olsa kıyametler kopmuş olacak. Şimdi düşün, Peygamber Efendimiz'e karşı yapılmış olan bu hakaret içerikli paylaşımlar, girişimler, ülke bazında ne yapıyoruz? Kınıyoruz. Toplum olarak da biz bunu algılayamıyoruz. Biz batıya nasıl bir tepki gösteriyoruz?
Eyvallah. Bakın bu bence az önce sorduğunuz soruyu tamamlayıcı nitelikte bir soru.
Evet.
Batının İslam'a olan düşmanlığını daha fazla uzatmaya gerek yok. Bundan sonra söyleyeceğimiz her şey ziyade-i kelam babından olur. Evet. Değil mi? Yani ilamın, malumun ilamı olur yani. Gerek yok. Şimdi biz diyoruz ki Batı'nın İslam'a düşmanlığı aşikar ama Batı'nın İslam'a olan düşmanlığı karşısında bizim ülkelerimizin, yöneticilerimizin bir refleksi olmalı.
Ne yapmalı?
Sizin de ifade ettiğiniz üzere. Siz kendi çapınızda program yapıyorsunuz. Allah da biliyor ki ya Rabbi sen biliyorsun ki ben buna tepkisiz kalamam, benim peygamberime hakaret edenlere ben buğz ediyorum diyorsunuz. Ve kendi çapınızda hani men ra'a minkum munkeran fel yugayyiruhu biyedihi hadis-i şerif var ya, kim bir münker görürse eliyle düzeltsin, güç yetiremezse diliyle düzeltsin, ona da güç yetiremezse buğz etsin. Ve zelike adhaful iman. Çünkü bu imanın en zayıf noktasıdır. Biz kendimizce gücümüz nispetinde bir şey yapıyoruz. Bir de şunu da ilave edeyim, ancak acizler kınar. Yani güç yetiremeyenler kınar. Ama bizim başımızdaki ülkelerin güçleri yok mu? Orduları yok mu? NATO istediği Libya'ya uçak kaldırdık biz bu topraklardan. İncirlik üssü hakeza öyle. Dolayısıyla bu tepki, yani yöneticilerin ve idarecilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında Salih Bey refleksi biz fertlerin refleksi gibi asla olamaz. Olmamalı. İslami açıdan da böyledir yani. Asla. Çünkü tabir yerindeyse aslında tarih bize bunları anlatıyor. Refleksimiz nasıl olmasıyla alakalı çok edebi sözle söylenebilir. Burada programı bu anlamda uzatabiliriz de. Ama ben nasıl bir refleks ortaya konulması gerektiğini, izleyici kardeşlerimizin de zihin dünyalarında daha bir canlı kalması bakımından bir örnek vermek istiyorum. İslam'a ve Müslümanlara saldırının yeni olmadığını az önce deklar ettik, ifade ettik. Eskiye dayandığını söyledik. Ama yakın tarihe baktığımız zaman örneğin Kanuni Sultan Süleyman zamanında biliyorsunuz bir beynel minel bir dans oynatılmak istenmişti Fransa'da. Hatırladınız
mı? Evet.
Evet. Beynel minelden kastım ne? Biliyorsunuz İslam'da içtimai nizam gereği erkekler ve kadınlar hayat özel hayatlarında ayrılırlar. Yani onların bir hukuku vardır, bir düzenlemesi vardır. Ve beynel minel dans İslam'ın yasakladığı bir şey. Bakınız. Burada bir şeyin altını ısrarla çiziyorum. Fransa, ben Avrupa'da okuduğum için az çok Türkiye ile Avrupa kaç bin kilometre biliyorum. Fransa ile Türkiye'nin arası ortalama 3-3500 kilometre.
Evet.
Fransa'da oynanan bir oyunu Kanuni Sultan Süleyman yasaklıyor. Ve ifadesini sözü uzatmamak adına bir bir burada okumak istemiyorum ama diyor ki sefirimden aldığım habere göre siz beynel milel insanlar arasında Allah'ın razı olmayacağı bir dans gösterisi yapacakmışsınız. Kadın erkek birbirinize sarılarak. Bunun benim ülkeme sirayet etmesi endişesini taşıdığım için size ultimatum veriyorum. Yapmayacaksınız. O dansı bir an evvel durduracaksınız. Eğer ki siz benim bu risaletimi, mektubumu aldıktan sonra bu cürüme son vermezseniz bilesiniz ki haberiniz olsun ki ben ordumla, Humayun'umla gelir, o şehrinizi bir anlamda bastırır ve bu oyuna son verir. Ve o oyun oynatılmadı biliyor musunuz Salih Bey? Refleks dediniz ya,
evet.
Kınamayla yetinmedi. Ordusuyla icabet ederim dedi. Yani sen eğer benim değerlerime hakaret ediyorsan, ki Fransa'dan bizim coğrafyamıza, payitahta o Anadolu toprakları 3500 kilometre. Ama oradan batının bir adetinin, örfünün, geleneğinin, İslam'a aykırı olan bir davranışın bizim topraklarımıza sirayet etmesi endişesini taşıdığı için diyor ki haddini bil, bu oyuna son ver, yoksa ben gelir bu cürüme son veririm, ordumla son veririm. Yoksa öyle az önce siz çok güzel ifade ettiniz. Basit, seviyesiz kınama mesajlarıyla. Hatta ben şunu söylüyorum müsaadenizle. Evet. Bizim yöneticiler çok kızdıkları zaman kınamıyorlar. Ne yapıyorlar Salih Bey? Şiddetli kınıyorlar.
Evet.
Tamam. Şiddetli kınıyorlar. Yani evet. Kınamayla yetinmiyorlar. Çok şiddetli kınıyorlar. Bu acizlerin işi. Batının İslam'a olan tavrı belli. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde söylüyor. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ Ağızlarından çıkan öfke bu ama وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكِبَرُ Onların kalplerinde İslam'a besledikleri kim çok daha büyük. Her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmeye çalışıyorlar. Peki biz onların bu tepkileri karşısında haddlerini bildirmediğimiz için onların cesaretleri artmıyor mu Salih Bey? Size soruyorum. İzleyici kardeşlerimize dönelim. Onlara da soralım. İşiniz onlar da cevap versinler. Onlara karşı biz sadece kınamakla yetindiğimiz zaman onlar cesaretlerini bu anlamda artırmış olmuyor muyuz?
Kesinlikle.
Bakınız bu sanırım Charlie Hebdo ile ilgili ayrı bir parantez açacağız. Ama Abdülhamid'in bir örneğini vermek istiyorum. Bu önemli. Belki de bugünkü programımızın en esasi yerini teşkil ettiği için buraya biraz vakit ayırmak istiyorum yüksek müsaadelerinize. Bakınız Fransa'da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da içerisinde yer alan Ayşe Validemize hakaret içeren bir piyes oynatılmak isteniyor. Kim zamanında?
Abdülhamid.
Abdülhamid zamanı Batı literatüründe ne olarak geçer? Hasta adam olarak geçer. Yani komaya düşmüş, bitkisel hayat yaşayan, bir daha ayağa kalkmaya mecali olmayan bir devlet.
Doğru.
Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi اِنَّمَ الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُبْتَقَى بِهِ İmam bir kalkandır diyor. Müslümanlar onunla korunur. Değerlerini korur. Şereflerini korur. İzzetlerini korur. Ve bakınız o oyunu duyduğu anda Abdülhamid diyor ki bu oyunu oynayamazsınız. Aynı az önce Kanuni'de verdiğimiz gibi bir direktif veriyor. Ama bu sefer Fransa diyor ki benim ülkemde oynatılmadığına göre ben diyor bunu İngiltere'de oynatırım. İngiliz sefirinin huzuruna çağırıyor. Bakın dikkat edin lütfen. Yapmamız gereken bu. Refleks bu. Devlet refleksi bu. İdare ve irade refleksi bu. Allah'ın razı olacağı, her şeyden ötesini söylüyorum. Allah'ın razı olacağı refleks bu Salih Bey. Abdülhamid sefirini kapının önünde bekletiyor saatlerce. Kimin huzurunda olduğunu unutmasın diye. İzzet bu. Şeref bu. İslam'ın gücü bu. Sonra Abdülhamid sefirini içeriye alması beklenirken kendisi odadan dışarıya çıkıyor, savaş kıyafetlerini giymiş. Normalde bir halife, bir sultan, sefiri savaş kıyafetiyle karşılar mı Salih Bey? Benim bildiğim karşılamaz değil mi?
Karşılamaz.
Yanılıyorsam zaten karşılamaz. Ama çok daha ilgincini paylaşayım mı? İzleyici kardeşlerimiz de dikkat etsinler lütfen. Bir elinde kılıç, bir elinde de iki tane ayakkabısı var. Merak buyurdunuz mu?
Buyur.
Kılıcı anladınız da.
Evet.
O ayakkabıyı anlamıyorum.
Evet, tabii.
Ayakkabısını yere bırakıyor Abdülhamid rahmetullahi aleyh. Sonra ayakkabısının üzerine çiğneyerek böyle basıyor. Hani biz de ayakkabıyı hızlıca giyeceğimizde böyle bir çiğneriz ya.
Evet, evet.
Tepeleriz yani ayakkabımızı. Evet. Sonra sefire diyor İngiliz sefine bak. Vallahi diyor siz benim peygamberime hakaret etmeyi durdurmazsanız ayakkabımı çiğnediğim gibi sizin ülkenizi çiğnerim. O piyes oynatılmadı. Kanuni zamanında da o söylediği, o verdiği ultimatumdan sonra 100 sene oynatılmadı. Dolayısıyla sorunuzun özlü cevabı şu. Batının İslam'a düşmanlığı aşikar. Ama bizim bir refleksimiz olmalı. Ama kınamadan ibaret olan bir refleks değil. İslam ordularının bugün gücü yok mu Salih Bey?
Var.
Uçakları yok mu? Güçleri, donanmaları. Dünyanın en büyük ordularından bir tanesi Pakistan, bir tanesi Türkiye. Bunlar kafirlerin hizmeti için mi var Salih Bey? Soruyorum.
Ve dünyanın en büyük ekonomisi de Müslümanların
elinde. Müslümanların elinde. Ki tamam. Oraya ilerleyen saatlerde, dakikalarda...
Maalesef o sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz'e girmeden önce, Doğu Akdeniz'le arasında konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz İslam dünyasını böyle kumpası almış bir yapı var. Batı ülkeleri şu an peygamberimize saldırılar yapıyorlar. İslam'a saldırıları oluyor. Buna ilgili özetlediniz Allah razı olsun. Hı. Charlie Hebdo ile ilgili böyle bir çıkış var.
Fikir özgürlüğü adı altında.
Fikir özgürlüğü diye görünüyor. Sizce fikir özgürlüğü olarak mı görünüyor? Bu nedir?
Şimdi ben az önce girizgahta ifade ettim. Siz sordunuz ya kendinize tanıtır mısınız diye. Ben 12 sene Avrupa'da kaldım. Üniversite yıllarında. Dolayısıyla...
Üzül diyorum sözünüzü unutmadan. Biliyorsunuz daha önce Türkiye'de de Cumhuriyet Gazetesi'nde de bu tarz bir girişimler olmuş. Cumhuriyet Gazetesi'nde de bu tür işte hakaret içerikli girişimler yapmaya çalışımları fikir özgürlüğü olarak rahatlatılmıştı. İslam'a bu tür hakaret içerikli söylemler olunca
eksik olmuyor yani tarih.
Özgürlük olarak lanse edildi. Sizce bu özgürlük mü ya da işte medyada bu konuda çok özgür mü olması lazım?
Nasıl daha doğrusu oluyor? Yani bu batıyı da kapsayan bir tabirle fikir özgürlüğü mü?
Evet.
Fikir hürriyeti kapsamında mı değerlendirilmeli? Evet.
Buyurun.
Evet. Allah razı olsun. Dedim ya az önce 12 sene Avrupa'da kaldım. Dolayısıyla işin merkezindeyim. Merkezinde gördüğümü paylaşacağım birazdan. Şimdi biliyorsunuz Charlie Hebdo'ya hatta hemen sıcağı sıcağına paylaşalım. Charlie Hebdo biliyorsunuz 2015 yılında vuku bulmuştu. Ve mahkemelerin başladığı süreçte de seneyi devriyesi münasebetiyle mahkemenin ve 5. senesine tekabül ediyordu. Tekrar yayınlama kararı aldığında bu Macron'a soruldu biliyorsunuz. Sanırım Lübnan ziyaretinde, ikinci defa Lübnan ziyareti sırasında gazeteciler, muhabirler tarafından soruldu. Dedi ki yani bu Charlie Hebdo yine yayınlanacak, yayınlanmalı mı, siz bu konuda ne diyorsunuz? İfadesi aynen şöyle dedi ki bu ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilir. Biz de dinlerle alakalı öyle ileri geri konuşmakla, zımnen söylüyorum amena tabirli, ileri geri konuşmakla alakalı müsaadeler vardır. Yani bu gazetenin veyahut da sizin az önce ifade ettiğiniz o Galiz derginin en doğal hakkıdır demeye getirdi. Öyle midir? Evet. Onların penceresinden öyledir. Demokrasinin esasları var. Bizim sokak jargonuyla ifade edeyim mi Salih Bey?
Buyurun.
Demokrasinin putları var. Nedir o? Kendilerince inanç haline getirdikleri esasta dört tane hürriyetleri vardır. Bir, fikri hürriyet. Fikir özgürlüğü de diyebiliriz. 2. Şahsi hürriyet. 3. Mülk edinme hürriyeti. 4. İnanç hürriyeti. Bunun anlaşılır karşılığını söylüyorum. Demokrasiyi demokrasi yapan esaslardır bunlar. Kapitalizm demokrasiyle yönetiyor maalesef. Laiklikle, cumhuriyetle ama demokrasinin vazgeçilmezleri bu. Bunun anlamı ne? Demokratik bir ülkede ki biz bugün coğrafyamızda bunu iliklerimize kadar hissetmiyor muyuz? Eşcinselliklerle alakalı çoğaltabiliriz. Yani mesela bunun karşılığı şu, demokratik bir ülkede isteyen istediği gibi inanabilir. İsteyen istediği gibi davranabilir. İsteyen istediği gibi polise yakalanmadan, tırnak içerisinde ifade ediyorum, Rabbini hiçe sayarak mülk edinebilir. Haram yolla. Dördüncüsü de istediği gibi fikir özgürlüğü gereği, istediği gibi konuşabilir, söyleyebilir. Ben cinsiyetimi değiştiriyorum diyebilir. Zina fuhuş olmamalı. Fuhuş olmaktan özür diliyorum. Zina fuhuş olmaktan çıkarılmalı. Yani istediği ifadeyi söyleyebilme, ifade özgürlüğü olarak ifade ediyoruz, söylüyoruz bunu. Bunu kullanabilir diyoruz.
Olabilir mi peki bu?
Hayır, ha, oraya geleceğim. Evet. Şimdi bizim İslami açıdan buna bir şer Hakçası. Koyalım. Tabii şer koyacağız çünkü bu şart. Bu İslam akidesiyle taban tabana zıt. STV aracılığıyla bunu burada açık yürekli ifade edelim. Bu fikri hürriyetten tutun da az önce saydığım 4 tane hürriyetler var ya, demokrasinin esaslarını teşkil eden bu hürriyetlerin her birisi ayrı ayrı ele alındığı zaman İslam akidesiyle, inancıyla temel temeli zıt. Buradan bunu söyleyen, ifade eden kafir olmuştur gibi bir şey çıkarım yapılmasın, istirham ediyorum. Bunu kastetmiyorum. Ama bu İslami değil. İslam'a göre doğru bir yaklaşım değil. Nasıl olur düşünebiliyor musunuz? İnanç hürriyeti. Yani bir Müslüman tutacak bugün ben deist oldum diyecek. Bu İslam'a göre mümkün mü? Hayır. Asla. İslam'da böyle özgürlükler düşüncesi yok. Bir kulun sınırları var. Allah-u Teala'nın adı üstünde kul. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Biz bunu günde kaç defa söylüyoruz? Çok defa söylüyoruz.
Tabii,
Rabbimizin huzuruna durduğumuz zaman söylüyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi seni Rab, kendimi de senin kulun olarak kabul ettin. Hani Zariyat suresinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَابُدُونَ Ben insleri ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluğun vazifesi, özelliği, fonksiyonu Rabbinin hudutları içerisinde yaşamaktır. Rabbimiz eşcinsellikle alakalı fuhşiyattır dediyse, bir Müslüman fikir özgürlüğü gereği bu eşcinsellik bizim topraklarımızda serbest olmalıdır diyemez. Salih Bey.
Şimdi örnek veriyorum. Dün müydü? Bir önceki gün ben ekranda izliyorum. İki tane genç erkek. Kusura bakmayın sözünüzü kestim orada da.
Estağfurullah.
Haber yapılmış. Haberi de duyuruyorlar. Diyor ki erkek erkeğe evlenmeye çalışıyorlar. Tövbe yarabbi ya Resulallah diyoruz. Şimdi diyor ki bundan sonra da diyor bunu sokaklarda göreceksiniz diyor.
Alışacaksınız
diyor. Bunu da haberini servis edenler de hani fikir özgürlüğü varmış, hürriyet özgürlüğü var. Bunu servis etmeye çalışıyor, insanlara duyurmaya çalışıyor. Artı buna ilgili makamlar, adalet anlamında da tepki göstermiyor. Şimdi diyor ki kardeşim fikir özgürlüğü var, işte
inanç hürriyeti var.
İnanç hürriyeti var.
Tabii.
Nasıl olacak? Şimdi zaman içerisinde öyle bir pozisyona gireceğiz ki hani diyor Nemrut dönemde Nemrut dönemi gibi
evet,
işte hani diyor ya hepsi taşı döndürdü, hepsini yerle bir etti.
Evet.
İşte biz aynı o süreci yaşıyoruz. O durumla karşı karşıya kalacak bir pozisyona geliyoruz. Ne yapılması lazım? Biz gerçekten İslamiyet'i anlatamıyor muyuz? Hı. Ya da Türkiye'deki alimler, ilim adamları gerçekten İslamiyet'i doğru düz izah edemiyorlar mı? Anlatamıyorlar
tabii
mı? Bir sürü biliyorsunuz her mahallede bir tane cami vardır. Her mahallede bir ilim adamı işte diyoruz ki imamımız vardı. Güveneceğimiz adam, bildiğimiz adam.
Bakın mesela çok yerinde, çok böyle yerinde hem de Charlie Hebdo ile bağlantısı olduğun için söylüyorum. Yani evet, çok buyur. Yani aslında ben bunu bütünüyle tamamlamak istiyordum ama tekrar buraya geleceğim müsaadenizle. Çünkü buyur. Fikir hürriyetinden sonra somut onların penceresinden de örnek vereceğim. Bizim evet. Penceremize izah ettikten sonra. Ama biz burada eksik kalıyoruz. Alimlerimiz, kanaat önderlerimiz dediniz ya.
Evet.
Biz anlatamıyor muyuz? Evet, biz bu konuda maalesef eksik kalıyoruz. Bakınız. 3 gün önce, 4 gün önce yanılmıyorsam Kabe'nin imamlarından Sudeysi Cuma hutbesinde İsrail, tırnak içerisinde ifade ediyorum, gasıp Yahudi varlığı güzellemesi yaptı. Türk basınına çok yansımadı. Evet. Bundan önce hutbelerinde gasıp Yahudi varlığını kahret Allah'ım diyen aynı imam şimdi normalleşme sürecinde bunun bir gereği olarak tamam mı? Belki perde arkasında işler daha da pişirildi, o ayrı. Ama Efendimiz aynen hutbede şunu söylüyor. Efendimiz Yahudilerle iyi geçinmiştir. Efendimiz Yahudi komşusuyla iyi muamele etmiştir. Gibi gibi.
Peki Müslümanlar yozlaştı mı?
İşte bakınız bu insanlar bu Müslümanlara önderlik yapanlar, alimler. Bu insanlar, özür diliyorum, bu toplum alimlerin görüşlerini, alimlerin kanaatlerini takip ediyorlar. Salih Bey, bu Ahmet amcam, Mehmet amcam, halk bu hakikatleri kimden öğrenecek? Eğer alim bunu dile getirmezse, hocalarımız bunu gündem etmezse, ben size basit bir daha örnek vereyim. Çok sıcağı sıcağına. açık yürekliliğinize ve samimiyetinize inandığım için burada kameralar karşısında bunu çok çok net ifade ediyorum. Az önce siz söylediniz diye söylüyorum. Biz Saraçhane Parkı'nda biliyorsunuz Cuma namazına mütakiben Charlie Hebdo'yu Hizb-ı Tahrir olarak,
evet, Tahrir olarak.
Basın açıklaması, protesto ettik basın açıklamasıyla. Dedik ki yöneticiler aynı az önce sizin sorduğunuz soruyu biz de orada sorduk. Dedik yani nasıl bir refleks göstereceksiniz? Sadece kınamakla mı yetineceksiniz? Dedik orada. Allah razı olsun kardeşlerimiz icabet etti. Müslümanlardan çok yoğun bir ilgi vardı. Peki o gün Cuma hutbesinin konusunun ne olduğunu hiç dikkat ettiniz mi?
Siz söyleyin buyurun.
Temizlik. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hakaret ediliyor.
Evet.
Bizim yani adını duyduğumuz zaman salavat getiriyoruz. Hani diyor ya lestu ubali hina uqtal musliman ala ayi janbin kana fillahi masrahi. Hubeyb'in sözüdür bu. Senin yerine peygamberin olmasını ister misin dediğinde bu şiiri söylüyor. Vallahi onun ayağına vallahi la arda en yusaba Muhammedin bi şevketin ve ana salim bi ehli. Vallahi diyor benim diyor ehlim ve benim nefsim selametteyken Resulullah'ın ayağına diken batmasına razı gelmem. O bizim sevgilimiz. O bizim gözümüzün nuru. Adını duyduğumuz zaman salavat getiriyoruz. Alemlere rahmet peygamber. Ama bizim alimlerimiz, hocalarımız, buyurun işte imamlarımız temizlikten bahsediyor. Böyle mi olmalıydı? İşte bu ümmetin kanalize edilmesinde alimlerin rolü çok büyük. Hani aleyhissalatü vesselam hadiste buyuruyor ya sınfâni minen nâs. İzâ salâhâ salâhân nâs. İzâ fesedâ fesedân nâs. El ulâmâ vel umarâ. İnsanlar diyor içerisinde iki zümre vardır ki onlar iyi olursa toplum iyi olur. Onlar kötü olursa toplum kötü olur. Alimler ve yöneticiler. Evet. Dolayısıyla alimlerimiz, hocalarımız, kanaat önderlerimiz neyi nerede konuşması gerektiği konusunda bir anlamda zafiyet içerisindeler. Fikir özgürlüğü, inanç hürriyeti, mülk oraya bağlayacağım inşallah. İslam'ın açısında bunların taban tabana zıt olduğunu ifade ettik. Mülkiyet hürriyetinden örnek verelim. Siz bugün faizle ev alabilir misiniz? Alamazsınız. Faiz haram. Siz haram yolla hacca gidemezsiniz. Haram yolla mal, mülk edinemezsiniz. İslam ona mülk bile dememiştir. Haram yolla elde edilene İslam mülk bile dememiştir. Tasarruf hakkına sahip bile değilsiniz. Ama demokratik ülkelerde nasıl kazanırsan kazan. Bugün faizin yolunun açılıp insanların ev sahibi olduğu gibi. Ama sorumuz dediniz ki bunlar fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilebilir mi? Batı kendi putunu yiyor. Salih Bey.
Ne olur sizce?
Bakınız. Ne oldu? Olur değil. Oluyor.
Evet.
Bak ben size Avrupa'dan Sıcak Sıcak'ın örnekleri vereceğim. Hem de izleyici kardeşlerimiz bu anlamda bizatihi işin merkezinden yaşayan, gören, o günleri görmüş birisi olarak paylaşıyorum. Bu da izleyici kardeşlerimiz için bir inşallah şey olsun, katkı olsun. Hı hı. Hazreti Ömer diyor ya, ben bir şeye diyor çok gülerim, bir şeye de çok ağlarım. Ya, soruyorlar niye? Yani güldüğün şey ne, ağladığın şey ne? Diyor kızları diri diri toprağa gömerdik, ona çok ağlıyorum aklıma geldikçe. Bir de diyor aklıma geldikçe güldüğüm bir şey var. Diyor ki nedir o? Diyor biz helvadan putlar yapar. Tapar, acı günde de yerdik diyor.
Evet.
Şimdi Batı fikir özgürlüğü putunu yiyor. Nasıl mı? Bakın ben size çok somut bir örnek vereyim. Charlie Hebdo'ydu konu.
Evet.
2015. Sanırım Ocak ayındaydı. Allah'a emanet, tam tarih. Evet. Bundan birkaç gün sonra Fransa'da Diodonne diye bir adam var. Diodonne, yani Fransız evet. Nasıl talaffuz edildiğini bilmiyorum ama belki isteyen kardeşlerimiz internetten araş. Diodonne diye bir komedyen var. İşi komedi yapmak ya. İslam, Müslümanlık, derdi İslam. Bizim şu dertlendiğimiz gibi bir şey falan dert edindiğinden değil. Charlie Hebdo sonrası Facebook sayfasında, sosyal medya hesabından Charlie Hebdo ile alakalı mizahi bir şey paylaşıyor. Ama Fransız hükümetinin, Charlie Hebdo'cuların işine gelmeyen bir paylaşım. Ama mizahi ya. Ne yapıldı sizce?
Ne?
Avrupa'da çok nadir olan bir şey. Gözaltına alındı. Charlie Hebdo fikir özgürlüğü kapsamında benim peygamberimi hakaret ediyor. Ama fikir özgürlüğü kapsamında sosyal medya hesabından şiddete müracaat etmeksizin, cebire müracaat etmeksizin, hiç kırma, dökme, hiçbir şey yapmaksızın sadece sosyal medya üzerinden fikir beyanatında bulunan bir adamı ertesi gün gözaltına aldılar. Charlie Hebdo'nun hemen ikinci, üçüncü gününde. Buyurun. Az önce bir ifade kullanmıştık.
Doğrusu
putlarını yiyorlar mı? Yiyorlar. Evet. Bakın ben Hollanda'dan biliyorum. Kraliyet ailesine fikir beyanatında bulunamazsınız. Hani fikir özgürlüğü? Bir Türk Müslüman kardeşimiz Hollanda'da 2016 kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Önemli. Kardeşimiz sosyal medya üzerinden Hollanda Kraliyeti'ni yolsuzluk yaptığıyla alakalı ya da nasıl ifade edeyim? Kraliyet ailesinin halkı gözetmediğiyle alakalı sosyal medyada çok böyle seviyeli bir paylaşım yapıyor.
Evet.
30 gün hapis yattı o Türk kardeşimiz. Türktü. Hani fikir özgürlüğü? Şiddet yok. Cebir yok. Sadece düşüncelerini paylaşmış sosyal medyada, siz onu gözaltına almışsınız. 30 günde hapis cezası vermişsiniz.
Evet.
Dolayısıyla fikir özgürlüğü bir amiyane jargonla söyleyelim mi? Bir safsatadan ibaret. Bir İslami açıdan hiç geçerliliği yok. Hiç İslam akidesiyle taban tabana zıt. Ama fikir özgürlüğü buna öykünenler, bunu dile getirenlerin de onlar açısından da kendi putlarını yediklerini...
Peki buradan şunu sormak istiyorum. Şimdi Hizb-ı Tahrir Türkiye'de İslamiyet'i anlatmak adına, tebliğ etmek adına ciddi mücadeleler veriyor.
Eyvallah.
Peki Hizb-ı Tahrir Türkiye ne vaat ediyor? Merak ediyorum. Buyurun. Çünkü şey vardı. İslamiyet anlamında bir mücadeleniz var.
Allah razı olsun, doğru.
Gayret gösteriyorsunuz. Şimdi ben kitaplarınızı da göstereyim. Ondan sonra soruya geçmiş olacağız.
Tabii.
Sevgili izleyenler, Abdullah İmamoğlu hocamızın kitapları. Müslümanın Siyasi İlmihali kitabı burada. Alıp okumanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle sağ olsun bize getirmişti. Allah razı olsun.
Amin. Hocam, hocam.
Şimdi diğer bir kitabı ise hocamızın Abdullah İmamoğlu Sünnet İslami Hayatın Kaynağıdır diye böyle bir kitabı da var. Onu da alıp okumanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Ve Köklü Değişim Dergisi aslında Türkiye'de hani diyor ya, birçok şeyi de aslında değiştirmek için, hani inançları doğru dürüst bir şekilde lanse etmek adına, İslamiyet'i anlatmak adına çaba sarf eden bir dergi. Ve kaliteli bir çizgisi olan, kaliteli İslamiyet'i anlatmak adına çaba sarf eden güçlü bir ekip var. Allah razı olsun hepsinden. Böyle bir Köklü Değişim Dergisi var. Köklü Değişim Dergisi duymayan, görmeyen varsa öğrenmeden de özellikle istiyoruz. Uzun yıllardır Türkiye'de aktif olarak yayın yapan bir dergi. Alıp okumanızı, abone olmanızı özellikle öneriyoruz. Köklü Değişim Dergisi'nin bu ayki, daha doğrusu
3 aydan 3 aya
bir çıkan dergi. Bu şu anki manşeti, daha doğrusu kapakta kullanılan, aslında biliyorsunuz bizim için çok büyük bir değere sahip olan, işte İslam dünyası için büyük bir değere sahip olan Ayasofya'yı konu almış ve Ayasofya Hilafet diye bir kapakta bulunuyor. Alıp okumanızı tavsiye ediyoruz. Hocam kusura bakmayın, çok teşekkür ediyoruz. Bunları da hani insanlar görsünler, okumalarını da arzu ediyoruz. Hizb-ı Tahrir Türkiye'ye ne vaat ediyor, onu sormuştuk. Buyurun.
Sorunuz, Allah razı olsun, ben diğer sorularda olduğu gibi kıymetli buluyorum ama sorunuzu şöyle sorsak, sizce mahsuru var mı?
Buyurun.
Sohbet ediyoruz neticede.
Tabii.
Hizb-ı Tahrir dünyaya ne vaat ediyor desek?
Evet, o çok önemli. Doğru, özür diliyorum.
Estağfurullah. Yok, estağfurullah. Ben siz yanlış sorduğunuz anlamında söylemiyorum. Bunu niçin söyledim? Çünkü Hizb-ı Tahrir evrensel bir parti. Hizb-ı Tahrir sadece Türkiye'de yok. Hizb-ı Tahrir, yani bu sorunuzu bu şekilde yaklaşarak onun için sormak istedim. Yani Hizb-ı Tahrir neredeyse, eğer hafızamı yanıltmıyorsa, 40 küsur ülkede, 50'ye yakın ülkede faaliyet gösteren, ideolojisi, yani dayandığı esası İslam olan fikri ve siyasi bir partidir. Cebir ve şiddete asla müracaat etmez. Metodunda arzu ettiği köklü değişim demişiz bak adına.
Evet.
Kökten değiştireceğiz.
Evet.
Az önce siz söylediniz, İslam adına güzel anlatımlar yapıyoruz. Evet. Biz İslam anlatımlarımızda, evet, namazı da anlatıyoruz, abdesti de anlatıyoruz. Yeri geldiği zaman fıkhi meseleleri de Müslümanlarla tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama Hizb-ı Tahrir'in kurulmasındaki temel gaye, Salih Bey, Müslümanların neredeyse bir asırdır yitiği olan, ki kapak konumuzda da işliyoruz onu, hilafeti yeniden yeryüzüne ikame etmek. İşi bu. Hizb-ı Tahrir kendisini böyle tanımlar. Der ki, ben yeryüzünde İslam'ı tekrar hayata kamil manada tatbik edecek ve bununla birlikte dolayısıyla İslami hayatı başlatacak olan yegane metot olan Raşidi Hilafet Devleti'nin ikamesi için çalışan siyasi bir partiyim diyor. Bunu söylüyorum.
Buradan evet, özür dilerim, sözünüze devam etmiş olacaksınız. Şimdi Hizb-ı Tahrir'in kullanmış olduğu bayraklar var.
Evet.
Şimdi izleyicilerimiz de hani bilsinler diye.
Eyvallah.
İslam sancağını kullanıyor orada.
Tabii.
İslam sancağı var. Şimdi İslam sancağı o kadar çok kötü lanse etmeye çalıştılar ki maalesef. Batılılar, Hristiyan dünyası. Şimdi o bayrağı, o sancağı gören kişiler, bunlar kardeşim IŞİD'ci. Bunlar şeriatı getirecek, şu olacak, bu olacak, biz işte birilerinin kellesi falan gidecek diye düşünür. Gerçekten bu mu?
Eyvallah. Tam da onu ifade etmek istiyordum. Hizb-ut Tahrir, hani soruyu değiştirdik ya Salih Bey. Hizb-ut evet. Tahrir dünyaya ne vaat ediyor? Evet. Hizb-ut Tahrir sadece özellikle Müslümanlara değil, genelde bütün insanlığa hayat, rahmet ve şifa vaat ediyor. Bu Hizb-ut Tahrir'in reçetesi bizatihi İslam'ın kendisi. İslam nasıl bir din Salih Bey? İslam gönüllere şifa veren bir din mi?
Merhamet
dini mi? Rahmet dini mi? Adalet dini mi? Allah Azze ve Celle bunların hepsini Kur'an'da beyan etmiyor mu? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şifa ve rahmet olsun diye gönderdik diyor. Allah Azze ve Celle Resulüne hitaben ne diyor? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik diyor. Ki vallahi İslam'ın tatbikini gördükten sonra fevç fevç İslam'a giren insanlar görmedik mi? Mekke'de 300'ü 500'ü geçmeyen sahabeler Medine'de tatbik edilen İslam'la birlikte 10 sene içerisinde ki 9 sene içerisinde Resulullah Efendimiz'in veda hattında rivayete göre 120 bin sahabenin olduğu söyleniyor. Bakınız 13 senede 500 sahabe nerede? Maksimum söylüyorum. 9 senelik İslam devletinin tatbik ettiği adaletin sayesinde İslam'a giren 120 bin insan nerede? İşte Hizb-ut Tahrir bunu vaat ediyor. Bakınız Hizb-ut Tahrir sadece Müslümanlara yönelik seslenmiyor. Diyor ki ey kafirler, İslam'ın yeryüzüne hilafet tatbik ettiği zaman onun adaletine siz de teslim olacaksınız. Siz de huzurla yaşayacaksınız. Ya Müslüman olacaksınız, hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtaracaksınız. Ya da biz eğer o toprakları fethettiysek bize cizye vereceksiniz. Sizin canınız da kanınız da bize emanet olacak. Burası çok önemli değil mi? Az önce bakın işte bu anlatılmıyor. La ilahe illallah bayrağını evet gördüğümüz zaman Hizb-ut Tahrir işçilerin taşıdığı bayrağın aynısını taşıyor. Öyleyse öyle değil.
Biz tuzağa mı düştük? Şimdi ben onu orada sormak istiyorum. Şimdi o bayrak, o sancaklar çıktığı zaman, Müslümanlık anlaşılmaya başlandığı zaman, şimdi bütün insanlara ve tüm yeryüzündeki yaşayan insanlara hani rahmet, merhamet evet. anlamında İslamiyet'i anlatmak için çaba sarf edildi ama biz Müslümanlar tuzağa mı düştük?
Tabii biz Müslümanlar aslında kafirlerin manipüle etmeye çalıştıkları o meseleyle alakalı olarak biraz zaaf düştük. Bakınız ben birçok insandan şunu duydum. Biz hilafet çağrısı yaptıktan sonra yapıyoruz ya. İnsanların Hizb-ut Tahrir olarak yeniden İslami hayatı başlatacak hilafete davet ediyoruz ya. IŞİD ilanından sonra biz çok şununla karşılaştık. Hani sizin söylediğiniz hilafet bu değil mi? Hayır. Biz çok kısa süre içerisinde Hizb-ut Tahrir olarak bununla alakalı bir cevap yazdık. Dedik ki bu İslami esaslara göre ilan edilmiş, İslam'a uygun düşen bir hilafet sistemi değil. Bizim İslam'ın öngördüğü hilafet bu değil. Biz buna hemen itiraz ettik. Yani Hizb-ut Tahrir'in bayraklar benzetilerek aynı kefeye konulmasına mani olmak adına böyle bir özel bir beyan yayınladık. Çok kısa bir süre sonra. Çünkü Salih Bey, hilafet...
Gayrimüslimler bu yapmış oldukları algı operasyonlarında başarılı
tabii,
oldular.
Tabii. Yani şöyle
bunu gösteriyor.
Yani Allah'ın izniyle sonuç itibariyle söylüyorum asla başarılı olamayacaklar. Ama hilafetle alakalı bir karartma konusunda muvaffak oldular mı deseniz evet bu tartışılabilir. Ama çok sürmedi değil mi? Yalancının mumu yatsıya kadar. 3 sene sürmedi, 2 sene sürmedi. Şu anda IŞİD ve böyle bir
buhar oldu gitti.
Buhar oldu gitti. İşte Hizb-ut Tahrir diyor ki yeryüzünde İslam hayata hakim olmalı. Bakınız Hizb-ut Tahrir rahmet vaat ediyor. Dikkat edin lütfen. Kapitalizm ne vaat ediyor? Bilmiyorum konuşacağız mı ama kapitalizm...
Onu sormak istiyorum. Koronavirüs zaten başımıza bir
evet,
felaket
kapitalizm var. Zulüm vaat ediyor. Kapitalizm adaletsizlik vaat ediyor. Kapitalizmin, demokrasinin, laikliğin, cumhuriyetin genlerinde adalet olmaz Salih Bey. No. Rahmet olmaz. Çünkü onların hepsi beşeri nizamlardır. Ama biz Hizb-ut Tahrir olarak diyoruz ki geninde adalet olan İslam nizamını hayata tatbik edecek olan bir projeyi insanlara götürüyoruz. Hizb-ut Tahrir bunu vaat ediyor. Diyor ki gelin yeryüzünde kafirlere hat bildirecek. Bak Kanuni'den örnek verdik değil mi? Hilafet bu.
Doğru.
Abdülhamid'den örnek verdik. Bu. İslam'ı kamil anlamda tatbik edecek, Müslümanların hanesine faiz girmeyecek, bugün insanlar borçlu olmayacak, daha ötesini söyleyeyim mi? Elektrik, su.
Selahattin Eyyubi'nin kurtarmış olduğu daha doğrusu.
Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız Allah'ın izniyle.
Tabii.
Hilafet Müslümanların değerlerine sahip çıkacak. Hizb-ı Tahrir buna davet ediyor. Kısacası Rabbimizin razı olacağı bir kulluk standartlarına davet ediyor. Salih Bey bunu kim istemez? Ben size desem ki ya daha müreffeh bir stüdyoya taşınalım. Hayır mı dersiniz? Hizb-ı Tahrir diyor ki gelin sizin hem dünyanızı hem de ahiretinizi kurtaracak olan İslam'ı yeryüzüne hakim kılacak hilafet için çalışalım. Ve bütün dünyaya bunu davet ediyor. Bakınız İslam'ın adaletiyle buna şahit olduktan sonra nice iman eden kafirler var. Hazreti Ali'nin İslam'dan kaynaklandığı, İslam'dan ilham alarak tatbik ettiği, adilce vermiş olduğu bir hükümden dolayı iman eden Hristiyan'ın hikayesini hepimiz biliyoruz. İşte biz buna davet ediyoruz. Kapitalizmin necasetinden, zulmünden, pisliğinden, kirinden, böyle İslam nizamıyla onların hepsinden arındıracak ama bu öyle Buhari, Müslim evde okumalarla olmuyor. Bu bir nizamla, bir otoritenin tesis edilmesiyle işte Hizb-ı Tahrir bunu vaat ediyor.
Şimdi biliyorsunuz
tabii bunun bu kadar da değil aslında ama vakitten de tasarruf etmek adına bu kadar da itibar edeyim inşallah.
Şimdi aslında konuşacağımız çok konu var hocam. Kusura bakmayın. Soracağımız çok soru var. Hani hem zamanımızı iyi değerlendirmek anlamında.
Buyurun.
İmam Hatip'leri de soracaktım ama şimdi o daha sonraki başka bir zamana inşallah diyoruz.
Ha, ama içimde kalmasın bir şey söyleyeyim.
Birkaç cümleniz almak istiyorum. Buyurun.
Charlie Hebdo'yla alakalı bir refleks düzeyine bakın. Bir de İmam Hatip'lerle alakalı refleks düzeyine bakın. Katılır mısınız bu söylediğime? Yani bugün İmam Hatip'lerle alakalı bunu hakareti kabul ettiğimiz anlamda değil. Ben de İmam Hatip'liyim.
Evet.
Onların kininin İslam olduğunuzu biliyoruz değil mi Salih Bey? Mesele İmam Hatip'e ibaret değil. Mesele İslam'a tahammülsüzlük. Yani İmam Hatip orada İslam'ı andıran bir şiarın olmasına dahi tahammülsüzlüğün alameti ve yansımasıdır bu. Burada İmam Hatip'leri ayrıca konuşabiliriz. Ayrıca şu andaki İmam Hatip'lerin ne hale geldiğini, yüzde kaçında deist olduğunu, bu sistemin, eğitim sisteminin başına İmam Hatip koyarsanız bile bir şey ifade etmeyeceği bu ayrı bir
tartışma konusu.
Ayrı bir tartışma konusu. Evet. Tamam burada kimseyi bu anlamda tezkiye etmiyoruz, arındırmıyoruz ama onun düşmanlığının İslam olduğunu burada ifade ediyoruz. Bugün mesela bazı sivil toplum kuruluşları çıktılar, açıklama yaptılar. Allah razı olsun. Olması gereken, Müslümanın yapması gereken, sahiplenmesi gereken bir duruş. Biz de köklü değişim olarak bununla alakalı bugün bir açıklama yaptık. Bir yazar kardeşimizin bu konuyla alakalı açıklaması oldu. Biz de bunu sayfalarımızdan paylaştık. Ama Charlie Hebdo'da ben çok rastlamadım.
Bir yerde yok.
Bir yerde yok.
Hiçbir yerde de konuşulmuyor.
Biz bu tarih Saraçhane'de çıktı. Dedik siz Resulullah Efendimiz'e hakaret edemezsiniz. Bu affedilemez dedi.
Siyasilerin mesela çıkıp da başlama yapması
gerekiyor. Evet sadece Cılız sanırım Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü ya da yardımcısı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam çıktı bir açıklama yaptı.
Bunu sadece hükümet olarak
şunu demek istiyorum.
Yani siyasi partilerin bir duruşu olmaz.
Yani. Bir Müslümanca bir duruş olmalı. Az önce söyledik bu bizim namusumuz. Şöyle demiyor muyuz biz Salih Bey? Fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Benim anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Evet. Bu lafta mı kalmalı yani? Ama bakınız bugün İmam Hatip'lerle alakalı yükselttiğimiz sesin aynısını dünya çapında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da yükseltmeliydik. Ve bizim coğrafyamızda da bu olmalıydı ama maalesef sınıfta
peki kaldı. İslam dünyasında birliktelik yok biliyorsunuz. Bu birliktelik nasıl sağlanabilir? Ne yapılacak? Şimdi biliyorsunuz biz Doğu Akdeniz'de şu an bir çalışma, yani Türkiye olarak orada bulunuyoruz. Tüm Hristiyan camiası bir araya geldiler. Bize saldırı yapmaya, ülkemize saldırı yapmaya çalışıyorlar. Hatta Müslüman dediğimiz ülkeler bile bu gayrimüslimlerle beraber hareket ederek Türkiye'ye saldırmaya çalışıyor. Mesela bakıyorsunuz Mısır hani Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bir ülke. İşte bakıyorsunuz diğer orada Birleşik Arap Emirlikleri adamları destekliyor, Batılıları destekliyor. Fransa zaten dünden beri bize düşman. Avrupa bize düşman. Ve İslam dünyasında bu birliktelik yok. Sizce ne yapılması lazım? Bu birliktelik neden yok?
Şimdi madem sordunuz o örneğin Doğu Akdeniz konusu biliyorsunuz sıcak bir konu.
Evet.
Libya konusu sıcak bir konu. Ve Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan, Fransa işte birliktelik oluşturdular ve Müslümanlara daha doğrusu da Türkiye'nin oruç reis gemisine taarruzda bulundular diyebiliriz. Şimdi burada tabii siyasi detaya girmek istemiyorum Salih Bey ama sorduğunuz soruya bağlayabilmek adına biraz geriden alacağım müsaade ederseniz.
Buyurun.
Vakti de en azından iktisatlı kullanmak namına. Ben şu soruyu sorarım. Kafirim benim, yani Müslüman topraklarında, benim derken sadece Türkiye'yi kastetmiyorum.
İslam dünyası.
İslam topraklarını, İslam coğrafyasını kastediyorum. Ne işi var? Örnek olsun diye söylüyorum. Fransa'nın Akdeniz'de ne işi var? Niye gelmiş olabiliriz? Selam vermeye mi? Ya da biraz daha geri gidelim. Amerika'nın Irak'ta ne işi var? Amerika'nın sömürgeci kafir Amerika'nın, dünyanın en büyük terör devletinin Afganistan'da ne işi var? Daha da çoğaltayım mı? Keşmir'de, Müslüman topraklarında. Bu kafirlerin, sömürgeci kafirlerin ne işleri var? Sömürgeci kafirlerin, bakınız, Doğu Akdeniz meselesi biliyorsunuz, tamamen rezervlerle alakalı. Yani bugün kafirlerin oraya göz dikmelerinin sebebi Müslümanların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürme arzusu içerisinde olmalarıdır. Adı üstünde sömürgeci kafirler diyoruz. Bundan besleniyorlar. Müslümanların değerlerinden, Salih Bey, bakınız, Müslümanların değerlerinden besleniyorlar. Müslümanların namuslarından besleniyorlar. Müslümanların kanından besleniyorlar. Müslümanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarından besleniyorlar. Bakınız, Doğu Akdeniz, sadece bununla sınırlı tutarsak doğru olmaz. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz rezervler var. Doğru mu?
Evet.
Kafirler sırf, bakınız, Osman radıyallahu anh jeostratejik bölge olması hasebiyle, jeopolitik konumundan ötürü orayı hicretin kaçıncı yılında fethetmiş. Çünkü deniz suları ve önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de bunun için zaten bu anlamda kavganın, dövüşün
buradan
merkezinde.
Buradan şunu sormak istiyorum size, özür dilerim.
Estağfurullah.
Köklü Değişim Dergisi ve Hizb-ı Tahrir Türkiye'de, evet, hükümetin Doğu Akdeniz'deki duruşu ve Libya'daki duruşunu destekliyor mu?
Şöyle, biz kafirlerin bizim topraklarımıza saldırmasını asla ama asla kabul etmeyiz. Hangi Müslüman bunu kabul edebilir ki? Hangi izan sahibi, hangi inanç sahibi bir kimse sömürgeci kafirlerin benim topraklarımı, benim denizlerimi, Müslümanlara ait olan yerlerin işgal edilmesini, istila edilmesini, oraya sondaj vurmasına razı gelebilir ki? Asla. Bizim topraklarımızda oradaki gazlar, rezervler Müslümanlara ait. Bakınız, oradan çıkan doğalgaz, oradan çıkan petrol Müslümanların malıdır. Evet. Salih Bey, ümmetin ortak malıdır, kamu malıdır. Evet. O bize elektrik, su olarak, bedava olarak dönmesi lazım. Ama sömürgeci kafirler orada doğalgaz rezervlerini bildikleri için Müslümanların beldelerine bu anlamda saldırıyorlar. Bakınız, Akdeniz konusunu, Doğu Akdeniz konusunu müstakil olarak bırakmak doğru olmaz. Onanın Orta Doğu ile mutlaka bir ilişkisini kurmak lazım. Bakınız, biz böyle bakıyoruz meseleyi. Niye böyle bakıyoruz biliyor musunuz? Evet, Doğu Akdeniz'de gaz rezervleri, doğal gaz rezervleri, petrol rezervleri var. Ama Orta Doğu bu anlamda çok daha önem arz ediyor. Bakınız, Brzezinski'nin kitabını biliyorsunuz, Büyük Satranç Tahtası. Hı hı. Orada Harold ya da Harold olması lazım. Bir adamın paylaşımına yer veriyor Brzezinski. 1997 yılında kaleme aldığı bir kitap çalışması. Bu biliyorsunuz, Başkan Carter döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yaptı Brzezinski. Kitabında der ki, Orta Doğu kalptir, kalp. Kalbe benzer diyor.
Evet.
Yok, kalptir. Kalbi diyor, daha doğrusu kalp bölgesine hükmeden diyor Avrasya'ya hükmeder. Avrasya'ya hükmeden de diyor dünyaya hükmeder. Bakınız, burası çok önemli. Dolayısıyla kafirlerin bugün Doğu Akdeniz gayreti Orta Doğu'dan bağımsız değerlendirilmemeli. Bakın, buranın altını çiziyorum. Niye biliyor musunuz? Dünyanın petrol rezervlerinin %47'si Orta Doğu'da. Salih Bey.
Evet.
%47'si petrol rezervlerinin Orta Doğu'da. Doğalgaz rezervlerinin %41'i yine Orta Doğu'da. Dolayısıyla doğalgaz, özür diliyorum, Doğu Akdeniz konusunu bundan bağımsız değerlendirmek doğru olmaz. Ama ben esas nereye gelmek istiyorum? Sömürgeci kafirlerin bizim topraklarda ne işi var? Sömürgeci kafirler bizim topraklarımıza sırf bizim yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı sömürmek için geldi. Fransa'nın Cezayir'de işi ne? Fransa'nın Mali'de işi ne? Bakınız, darbe oldu Mali'de. Sırf oranın yeraltı ve yerüstü kaynaklarına kafirler sahip olabilmek için İngiltere ve Amerika'nın, yani Avrupa'nın ve Amerika'nın çatışmasından ibaret. Dolayısıyla kafirlerin bizim topraklarımızda ümmetin malı olan, ümmetin kamu malı diyoruz. Bakınız, o doğalgaz, petrol. Karadeniz'de gaz bulduk değil mi?
Evet.
O ümmetin malı. Ümmete dönmeli. Ümmete bedava olarak dönmeli. Bak, az önce hükümetin duruşunu nasıl buluyorsunuz diye sordunuz ya. Evet, doğalgazın çıkarılmasına sevindik. Ama o doğalgaz benim cebime yansımalı. Bana dönmeli. hem de bedava dönmeli. Çünkü İslam'da kamu mülkiyeti kamuya bedavadan dağıtılır. Ha, masraflar vardır, taşıma masrafları, onu kastetmiyorum. Ama Müslümanların doğalgaz kullanımında doğalgazın kendisinden bedel alınmaz. Bakınız, biz bu görüşü savunuyoruz. Kamu mülkiyeti diyoruz. İslam İktisat Nizamı adlı bir kitabımız var. İzleyici kardeşlerimiz eğer merak buyurdularsa köklü değişim yayıncılıktan bunu temin edebilirler. Biz mülkiyeti üçe ayırıyoruz. Konumuz değil ama bunlardan bir tanesi de kamu mülkiyetidir. Yani ümmetin ortak olduğu mallardır, mülklerdir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları. Dolayısıyla kafirlerin bu topraklarda, bizim topraklarımızda bize ait olan şeyleri istila etmek için geldiklerini unutmamamız gerekiyor. Libya öyle değil mi? Libya 2010 yılında 46.4 milyar varil petrol rezervi temin ettiği için 2010 yılında dünyanın en çok petrol rezervine sahip 10 ülke arasında ismini yazdırdı. Ne işi var Libya'da? Rusya'nın ne işi var? Sömürgeci kafirlerin Libya'da ne işi var? Çoğu %90'ı bildiğim kadarıyla çölden ibaret olan Libya'da ne işi var soruyorum size. İzleyici kardeşlerimiz bizimle beraber düşünsünler. Libya'da var olmalarının yegane gayesi Müslümanların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmek. İşte bunlara karşı hat bildirecek yöneticiler lazım. İşte köklü değişim, yani Hizb-ut Tahrir diyor ki bizim yöneticilerimiz sadece kınama yapmamalı. Ben size bir örnek vereyim. Buyurun. Ondan sonra bu sorunun cevabını da bu anlamda vermiş olalım. Bakınız. Amerika'dan hani yine refleks konusuna geliyoruz.
Evet,
bizim
evet.
Topraklarımıza gelmiş kafirler bizim rezervlerimize sahip olmaya çalışıyor. Biz sadece kınıyoruz. Bu yanlış. Bu İslami bir tutum ve refleks hiç değil. Bakınız, şeyi duymuşsunuzdur. Cezayir'de Hasan Paşa'yı duymuşsunuzdur. 1700'lü yılların sonlarında.
Evet.
O Doğu Akdeniz bölgesinde Cezayirli Osmanlı Hilafeti'nin Cezayir'deki valisidir Hasan Paşa. İzleyici kardeşlerimiz internetten hemen bu ismi yazabilirler. Evet. Bu Hasan Paşa Amerika'dan ilk ve son vergi tahsil eden Osmanlı valisidir. Evet, Trablusgarp anlaşmasını Amerika'ya yapmak zorunda bırakan validir. Buyurun. Gemi donanması, seninle de burada ne işin var? Geçit vermedi. Sen benim topraklarıma elini kolunu sallayarak giremezsin dedi Hasan Paşa. Osmanlı'nın hasta adam dönemi dediğimiz zamanlarda oluyor bu olay.
Evet.
Benim topraklarımda bana ait olan şeylere el koymaya gelemezsin. Had bildirdi. Ve vergi, bakınız, tarih kaynaklarında yazar, vergi tahsil etti. Trablusgarp deniz anlaşması da Hasan Paşa ile yapılmış olan, Amerika ile yapılmış olan bir anlaşmadır.
Yapılmış şu an orada o. Amerika... Rusya, Mısır, İsrail, Fransa, Türkiye karşı duruş sergiliyor. Türkiye, hani genelde şu söylendi ya, bazı siyasi partiler dediler ki, kardeşim bizim Akdeniz'de ne işimiz var? Bizim Libya'da ne işimiz var? Bizim Suriye'de ne işimiz var? Sizce bizim ne işimiz var? Hani diye soruluyor ya.
Evet.
Orada olmalı mıyız yoksa hani onların mantığıyla bizim ne işimiz mi var?
Evet. Şimdi aslında bu soru çok belki müstakil bir konu olarak programımızda ele alınması gereken bir konu.
Evet.
Salih Bey. Niçin? Suriye kıyamı 2011 yılında başladı ve 9. senesini bitirmek üzere. Onun
seviyesinde
hala da çözüm yok. Sorduğunuz soruya nasıl düşündüğümüzü, bu konuya da alakalı nasıl baktığımızı ifade edeyim. Libya ile Suriye'nin çok bir benzerliği olduğu için sadece Suriye'nin izahını yaparak yetinmek istiyorum Salih Bey. İzleyici kardeşlerimiz eğer arzu ederlerse bu konuyla alakalı Hizb-ut Tahrir'in yayınlamış olduğu beyanlara ve soru cevaplara müracaat edebilirler. Bunu açıkça ifade edeyim. Çünkü çok uzun bir konu. Sanki sorunuzun cevabı iki gün önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapmış olduğu bir açıklamada saklı. Türkiye olmalı mıydı? Bizce Suriye'de Türkiye olmalıydı ama bu maksatla olmamalıydı.
Adamlar oraya gittiler, oturdular. Dedi ki kardeşim, yani kontrolü biz onlar üzerinde sağladık ama istediğimizi de gerçekleştirdik.
Evet.
O havayı verdiler.
Bakınız, Lavrov ne dedi biliyor musunuz? Daha iki gün önce Şam'a gidip yapmış olduğu görüşmelerde yapmış olduğu açıklamadan bahsediyorum size. Hatta sosyal medya hesabımdan ben bunu paylaştım.
Zaman kazandılar ve istediklerini yaptılar.
Bakınız, Lavrov ne dedi biliyor musunuz?
Buyurun.
Dedi ki, Türkiye ile Rusya'nın mutabakatı sayesinde Suriye rejimi kaybettiği toprakları yeniden kazandı ve üstünlük sağladı. Manidar değil mi bu açıklama?
Kesinlikle.
Türkiye neden varmış Salih Bey? Türkiye Suriye, ölmek üzere olan Suriye'ye can vermek için varmış. Can suyu olmaya gitmiş. Birkaç tane hemen çok dakik örnekler vereceğim izleyici kardeşlerimiz. Buyurun. Hemen benimle beraber takip etsinler. Tarihler konusunda yanılıyor olabilirim. Hafızam bu anlamda çok güçlü olmayabilir. 2016 Halep. Fırat Kalkanı.
Evet.
IŞİD'le mücadele verdiğimizi söyledik ve Türkiye bu harekatı bunun için başlattı. Doğru mu?
Doğru.
Kuzeye doğru Halep, Halep'i muhasara eden ve Halep'e rejimin daha bir yerindeyse cirit atmasını ve oranın artık tamamen rejimin eline geçmesini önlemek adına muhalifler orada çok ciddi bir mukavemet göstermişti. Ve gösteriyordu. Halep yıkılmamıştı. Her yeri almıştı belki evet ama Halep hala direniyordu. Halep kalesi yıkılmamalıydı da. Muhalifler buna asla geçit vermediler elhamdülillah. Dirayetleriyle, inançlarıyla, cihat azimleriyle. Ama Türkiye IŞİD'le mücadele edeceğim düşüncesiyle, sözde söylüyorum bakınız, girdi ve muhalifleri Halep'in çevresinden kuzeye doğru yönlendirdi ve bunda muvaffak oldu ve rejim Halep'i tekrar kazandı. Yani muhaliflerin gücünü kırmak adına olduğunu biz söylemiştik ve çıktı. Elhamdülillah söylediğimizi Allah bize, yani bunun böyle olsun istemezdik ama böyle olduğunu gördük.
Türkiye o zaman muhaliflere mi vurdu?
Muhalifleri yanına çekti. Muhaliflere vurmadı. Muhalifleri aslında yanına çekerek Lavrov'un açıklamasını hemen tekrar edelim. Suriye'yle, özür diliyorum Rusya'yla Türkiye'nin yapmış olduğu mutabakatlar nedir? Cenevre'de başladı. Eğer benim hafızam yanılmıyorsa 2012 yılında.
Muhalifleri durduracaksın, şunu yapacaksın,
tabii,
bunu yapacaksın tabii, diye söylenmişti.
Tabii muhalifler Türkiye ile hareket ettiği kesin mi? Bu ayyuka çıktı mı? Evet. Doğru. Buyurun. Hemen 2018'e gelelim. 2018'de Zeytindağ Operasyonu, İdlib'e aynısı. Allah razı olsun Mahmut Kar hocamız bununla alakalı İzbu Tahrir Medya Bürosu olması vasfıyla çıktı. Defaten bununla alakalı açıklamalar yaptı. Halep, özür diliyorum, İdlib Halep olmasın dedi. Aynısı oldu. Bu sefer terörle mücadele bağlamında.
Nasıl hata yapıldı?
Şuraya gelmek istiyorum. Üstad, dedim ya, Salih Bey, bu hakikaten müstakil bir konu. Evet. Konu konuyu açıyor. Suriye'de kartları kim karıyor? Suriye'de oyun kuran kim? Daha doğrusu oyun kuran demeyelim de. Senarist kim?
Amerika.
Amerika kart karıyor. Amerika oyun dağıtıyor. Amerika kendisi yok ama maşa tutmuş onlara iş yaptırıyor. Bakınız 2012 yılında Cenevre Anlaşması'nın, Cenevre Konferansı'nın en önemli maddesini söylüyorum buradan. O da nedir? Suriye'nin çözümü ancak ve ancak siyasi olmalıdır. Siyasi olmalıdır. Siyasi olması için de oraya güçlerin devreye girmesi gerekiyordu. Rusya bir taraftan gücünü kırdı Müslümanların, doğru mu? Yaptığı bombalamalarla. Türkiye ve İran. Biz bu üçlüyü bu kadrajda çok görmedik mi?
Gördük.
Astana'da gördük, Soçi'de gördük. Bunların hepsi Amerika'nın siyasi çözümüne siyasi çözümüne su taşımak içindi. Ve başarılı olmadılar mı? Şu anda anayasa maddeleri konuşuluyor. Avrupalılar, kafirler, geliyor sömürgeci kafirler Suriye'nin ajandasını belirliyor. Ve siyasi çözüme doğru da gidiyor. Dolayısıyla Türkiye nerede yanlış yaptı? Türkiye nerede siyasi olarak hata etti? Kafir, Amerika'nın, sömürgeci kafirin çizmiş olduğu planın bir parçası olarak. Maalesef. Çünkü sonuç itibariyle Halep yıkıldı. Halep düştü. İdlib düştü ve şu anda Suriye devrimi bitmek üzere. Bakın Suriye, Tahrir Suriye bölgesinde kardeşlerimiz bir kampanya başlattı. Başlık şu: siyasi çözüme hayır, Raşidi hilafete evet. Dolayısıyla Suriye devrimi siyasi bir çözümle bitirilmek isteniyor. Ama dediğim gibi uzun bir konu.
Evet, onunla ayrıca bir konu olarak konuşmuş olacağız
tamam, inşallah.
Eğer siz uygun görürseniz, zamanınız
eyvallah,
olursa
eyvallah.
Arzu ederseniz mutluluk duyarız.
Tabii, estağfurullah.
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biraz konuşmak istiyorum ama oraya girmeden önce, şimdi geçen gün konuştuk dedik ya, az önce de bahsettim. İki tane genç evleneceğiz dediler. Ve bunu sokakta göreceksiniz bundan sonra. Sürekli göreceksiniz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'yle artık o kadar çok her şey rahat olmaya başladı ki istediklerini gerçekleştiriyor. Artık erkek erkeğe evlenmek vesaire, bu gayet normalleşmeye başladı. İnsanlara da o bilinçaltlarına o bilgi gönderilmeye çalışılıyor. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'ye ve İslam'a net bir tür, ne tür bir etki, faydası oldu ya da zarar oldu? Onu bize anlatır mısın? Çünkü insanlar şunu düşünüyor. Ya, İstanbul Sözleşmesi deyince kardeşim bunlar kadın düşmanı. Bunlar kadınları ezmek için bunlar söylüyor insanlar. Sizce böyle mi?
Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan bizler, farkındaysanız kadınlarınız sizlere Allah-u Teala'nın emanetidir diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ve neferiyiz. Böyle bir şey mümkün mü ya? Bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinin son cümlelerinden bir tanesi, size kadınlarınız Allah'ın emanetidir diyor. Böyle bir vizyon bırakmış, böyle bir risalet bırakmış, böyle bir mesajı bize miras bırakmış ve İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren bizlere bu bir kere bu anlamda haksızlıktır. Onun ötesinde İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl bir sözleşme olduğunu ilmi çalışmalar yaparak anlatmaya gerek yok Salih Bey. Ne yapalım? İstatistiklere bakalım.
Buyurun.
Rakamlara bakalım. Yani şu anda hafızamda istatistik bilgiler çok taze değil. Ama inanılmaz derecede İstanbul Sözleşmesi 2012 yılında devreye girdikten sonra kat be kat arttığını,
cinayetlerin,
kadın cinayetlerinin arttığını biz biliyoruz. Kadının beyanı esas 6284 nolu kanun, sayılı kanun. Kadının beyanı esastan hareketle kaç tane erkek bugün cami avlularında yatıyor biliyor musunuz? Niye? Ya ben bir tanesiyle şahit oldum, hoca anlattı. Ya hocam dedi, dün bana bir olay geldi. Ne yapsam ne etsem bilemedim dedi. Kocası eşinden bir şey istiyor. O da diyor ki yok şöyle olsun diyor. Kocası da diyor ki yok ya benim dediğim gibi olsun. Yani evlilik hayatının doğal bir şeyi değil mi? Ufak tartışmalar.
Evet.
Kadının söylediğini söyleyeyim mi Salih Bey? Diyor ki yok diyor yok bu sefer benim dediğim olacak. Eğer diyor senin dediğin olacak olursa diyor 6284 var. Diyor hemen savcıya şikayet ederim seni. Ben size başka bir örnek vereyim. Öğrencinin bir tanesi istediğim notu diyor öğretmen vermek mecburiyetinde diyor.
Bayan.
Tabii. Erkek öğretmen ne diyor? Suçlarım ya. Çok kolay. Bana taciz etti derim diyor yani. 6284 nolu yasadan kanundan ötürü ne kadar erkek mağdur. Ben onunla alakalı şöyle bir ifade kullandım. Katılır mısınız bilmiyorum. Asrımızda da Yusufların gömleği arkadan yırtılıyor 6284 sayılı kanunla. Doğru mu? Züleyha yırtmıştı, Yusuf'a iftira etmişti. Bugün de 6284 nolu kanun bugün temiz, hiç namusuna leke getirmemiş erkeklere sırf kadınların arzusu olmadı diye lekeler getiriyorlar. İşte İstanbul Sözleşmesi, İslam'ın öngördüğü bir sözleşme, uluslararası sözleşme Türkiye'de 2010 yılında hayata geçirilmiş. Kadın haklarını ve eşcinsellerin hakları, kadın haklarından kastımız da ne? Kafirlerin istediği kadın haklarının tesis edilmesi. Biz İslam'da İslam'dan beslendiğini söyleyip de kadına zulmedenlere de katılmıyoruz Salih Bey. Bunu da burada ifade edelim. Yani kadın hak, Allah'ın Resulü bize emanet bırakmış. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en çok sevdiğini eşine söylemiş. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ama bunun da ötesinde biz kadın haklarını daha düne kadar her yeri pislikten geçilmeyen bir batıdan öğrenecek değiliz. İstanbul Sözleşmesi batı dayatmasıdır. SEDAV 1985 yılında eğer yine hafızam yanılmıyorsa Türkiye'de uygulamaya geçilen Birleşmiş Milletler'in dikte ettiği bir uluslararası sözleşmedir.
Evet.
SEDAV. Orada da kadın hakları, işte aile, cinsiyet, cinsiyetsizlik. İstanbul Sözleşmesi eşcinsellerin haklarını tas tamam koruyan teminattır. İslam'la neresi bağdaşıyor soralım. Soralım. Kardeşlerimize soralım. İzleyici takipçilerimize soralım.
Bu arada ben onu da eklemeden
etmek istiyorum. Özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Buyurun. Dolayısıyla sorduğunuz soru şu anda kanayan yaramız. Bununla alakalı birçok örnek verilebilir. Yani sırf istediği olmadı diye savcıya gidip eşini şikayet eden ve bundan ötürü de cezaevinde olan bir sürü erkek kardeşlerimiz var. Erken evlilik yine bugün kanayan yaramız değil mi? Allah'ın emri peygamberin kavliyle deyip 18 yaşında doldurmamış ama şer'i akitle evlilik gerçekleştirmiş kardeşlerimiz bugün cezaevinde babasız büyüyorlar. Allah'ın emri değil de şeytanın kavliyle diye fuhuş yapanlara müsaade ediliyor ama bu topraklarda. Zina serbest. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı dönüp demedi mi mikrofonlara fuhuşu zinayı suç olmaktan çıkarmakla büyük hata etmişiz dönüp bakmak lazım demedim.
deklare etmedi mi? Bunu itiraf etmedi mi? İşte İstanbul Sözleşmesi bunların hepsinin önünü açıyorken biz İslami camialar olarak buna karşı mutlaka bir duruş sergilemek durumundayız. Dolayısıyla hatta biz bununla alakalı mutlaka siz gözden geçirmişsiniz. Hem yayının ötesinde biz bununla alakalı Mart sayımızı, eğer benim yine bu anlamda yanılmıyorsam, Mart sayımızı biz aile, nesil ve toplum ancak İslam'la korunur diye kapak dosyamızı, dergimizi onunla yapmıştık. Bununla birlikte bir de özel kitapçık çıkardık Salih Bey. Bu kitapçığı biz sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, cami imamlarına elden ele götürdük. Teslim ettik ve dedik ki İstanbul Sözleşmesi batıldır. Aileyi ancak İslam korur, İstanbul Sözleşmesi değil. Nesilleri ancak İslam korur, Sedat değil. Bunu bunu ifade etmek adına, bunu Türkiye'de kamuoyu etmek adına Hizb-ı Tahrir Mart ayında bir kampanya başlattı ama pandemi süreci girdi. Dolayısıyla biraz da aslında bu anlamda konferanslar konferanslar da düzenledik. Biliyor musun? Ümraniye'de Ümraniye'de biz Mart ayında 2500 kişinin katılımıyla bir aile konferansı düzenlemiştik. Dolayısıyla bunu gündeme taşıma gayreti içerisinde olduk ama maalesef yetkililer bununla alakalı ciddi, somut bir adım da atmıyorlar.
Sizce ne yapılacak bundan sonraki süreç? Yani şimdi o kadar belli bir noktaya taşındı ki, artık az önce dedim ya, şimdi, erkek erkeğe evlenme olayı olmaya başladı. Bu tamamen İstanbul Sözleşmesi'nde mi kaynaklanıyor?
Tabii.
Yoksa bize dayatılan bir işte bir medya var. Neyi biliyorsak onu alın kardeşim.
Tabii.
Hani bu mu var? Yani yoksa
siz medyacısınız Salih Bey. Yani medyanın bu konudaki katkısı, etkisi göz ardı edilebilir mi? Dizilerde erkek erkeğe arkadaş olabiliyor. Ve bizim çocuklarımız bunu seyrediyor. Evlerimize kadar geliyor yani. Medya bu konuda asla göz ardı edilemez. Tabii. Katkısı çok büyük. Ama temelde az önce bir şey ifade ettim. Dedim ki aileyi, nesli ve toplumu ancak İslam korur dedim. Bu üzerimize tatbik edilen, dikte edilen yasalarla alakalı. Bakınız biz İslam'a göre yönetilmiyoruz. Az önce bir soru sormuştunuz ya.
Evet.
Programın ortalarında takriben. Hizb-ı Tahrir ne vaat ediyor?
Evet.
İşte Hizb-ı Tahrir bunu vaat ediyor. Diyor ki İslam olursa bizim nesillerimiz Allah'ın izniyle heder olmayacak. Metro istasyonlarında eroin komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmadan, yetiştirilemeden ölen gençler var. Bugün deist, yani 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında deist olmuş. Alkol kullanma başı Türkiye'de 10 yaşına inmiş Salih Bey. Evet. Sadece aile değil bizim problemimiz. Bizim üzerimize dikte edilen bir rejim var, bir yasa var. Vallahi bu yasalar İslam'ın değil.
Buradan şunu sormak istiyorum özellikle. Şimdi Türkiye'de insanlar cemaatlere karşı bir korkuya dönüştürüldü. Son günlerde de çok konuşulan bir cemaatler mevzusu falan var biliyorsunuz. Ahlaksız birisinin işte yapmış olduğu bir taciz vesaire olayı bütün cemaatlere mal edilmeye çalışıldı. Ya da tüm Müslümanlara. Peki Müslümanlar ve cemaatler bu konuda nasıl duyarlı davranması lazım? Kendini nasıl anlatması lazım? Sizce Türkiye'deki cemaatler işini yapıyor mu? Çünkü cemaatler işini eğer doğru düz yapamıyorsa yansıması da ona göre oluyor. Tabii. Şu an bizi, daha doğrusu Müslümanları malzeme olarak bir oraya atmaya çalışıyorlar. Top gibi o tarafa, bu tarafa tutuyorlar. Şu an cemaatler konuşuluyor. Bir kişinin ahlaksızlığı tüm Türkiye'deki cemaatlere mal ediliyor. Mesela gerçekten işini yapan, ahlaklı, inançlı bir şekilde Müslümanlığı anlatan, İslam'ı anlatan kurumlar ve cemaatler vardı. Onları tercih ediyoruz.
Tabii.
Ama burada gerçekten cemaatler ne yapması lazım? Sizce nasıl bir adım atılması lazım?
Şimdi Salih Bey, bu yapılan asla ama asla affedilemez. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yok bu taciz vakasının.
Evet.
Şeyh olmuş başında, sonunda, işte ne olduğunun çok bir önemi yok. Bu İslami değildir. Asla tolere edilemez. Bunun İslam'dan uzaktan yakından alakası yok. Bu bir. İslami camialar olarak vazifemizi hakkıyla yerine getiriyorlar mı, getiriyor muyuz, getiriliyor mu sorusuna geçmeden önce, biliyorsunuz laikler, Kemalistler, İslam düşmanlar bunu fırsat bilerek bize yüklendiler.
Doğru.
Doğru mu? Evet. Bu kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. Ama şu yaşadığımız topraklarda fütursuzca zina yapılmasını sağlayan kim? Laik kanunlar değil mi? Doğru mu?
Mevcut olan kanunlar.
Mevcut yani. Olan kanunlar.
Evet.
Öyleyse işe bir tarafta İslam'a saldırıyorken, daha doğrusu bir şeyhin yaptığını İslam'a mal ediyorken biraz insaflı olmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Bakınız biz burada diyoruz ki hayır. Evet, bu yapılan asla kabul edilemez. Kim olursa olsun. Bu sapıklıktır. Sapkınlıktır. Ama kusura bakmayın da 12 yaşında, 13 yaşında uyuşturucu komasına girmiş bir gencin iz düşümlerini takip edin, laikliğe çıkaracaktır. Az önceki demokrasinin hak ve özgürlüklerine çıkaracaktır. Bugün bir gence, az önce bir şey söyleyeyim ben size, söyleyecektim unuttum. Bir baba kızını erkek arkadaşıyla yakalıyor. Ve öfkesinden kızını biraz böyle öfkeleniyor. Yani ona biraz şiddet uyguluyor demeyelim, doğru değil. Yani onu biraz böyle itelip kakalıyor, savcıya şikayet ediyor, babaya ceza veriyorlar. Ya baba namusunu, baba şerefini koruyan bu kanunlar bu çocukların fuhuş yapmasının yolunu açıyor. Laikler, sesleniyoruz. Kanalınız aracıyla sesleniyoruz. Ey laiklik sevicileri. Biraz da dönüp bu anlamda kendinize bakmanız lazım. Çünkü siz fuhuşun yolunu açıyorsunuz kanunlarınıza. Siz zinanın yolunu açıyorsunuz. Siz 12 yaşında bir görpü çocuğun, gencin alkol komasına girmesinin yolunu açıyorsunuz. Türkiye'de 1.8 milyar litre içki tüketiliyor. Dolayısıyla evet bu bir sapkınlıktır. Ama bu topraklarda esas sapkınlığın insanların fıtratından uzak bir hayat yaşamanın sebebi üzerimize tatbik edilen laik rejim ve laik devlettir. İslami camialar vazifesini yapıyor mu sorusuna gelince. İslami camialar İslam'ın hükümlerini anlatıyorlarsa bunlar İslami şeylerdir. Örneğin bir A cemaati kalkar da der ki Abdullah İmamoğlu bu konuyla alakalı şöyle yapmak lazım diyorsa bu iyi bir şey. Ya da hadi cami yapalım diyorsa bu İslam'ın bir parçasıdır. Aslında devletin yapması gereken işlerdir ama İslami camialar esas yapmaları gereken şey bugün bizim üzerimize tatbik edilen fasit rejimi muhasebe etmektir. Bakınız. Charlie Hebdo örneğinde bile maalesef sınıfta kaldığımızı ifade etti. İçkinin haram olduğunu sen biliyor musun Salih Bey?
Haram oldu.
Elhamdülillah. 5 yaşından beri değil mi? Çocukluğumuzda öğrendik. Biliyorum. Allah'a müsenalar olsun. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun min amelis şeytan. Hutbelerde cami imamları bunu irad ediyorlar. Ben de diyorum ki, hay güzel imam abicim benim. Kerim kardeşim. Ben içkinin haram olduğunu biliyorum. Sen o hutbede yönünü biraz da şöyle yöneticilere dön. Çünkü içkinin musluğu benim elimde değil. Bu devletin elinde. İslami camialarda diyor ki uyuşturucu ülkemizden işte kullanılmasın ya. Gençlerimiz uyuşturucu bataklığında perişan oldu. Doğru söylüyorsun. Uyuşturucuyu İslam yasaklamıştır ama uyuşturucunun bu topraklarda tüketilmesini sağlayan, bu çağdaşlığı, bu özgürlüğü veren de bu devlettir ve bu yasalardır. Dolayısıyla İslami camialar olarak biz muhasebe, tabir yerindeyse İslami camialar olarak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Daha doğrusu ne yapılıyor biliyor musunuz? Kanser hastasının ayağına reaksiyon olarak, kanserden kaynaklı olarak reaksiyon olmuş, daha doğrusu çıkmış olan bir hastalığa pansuman yapıyoruz. Kanser. Kanser hastalığı ayağında bir yaraya neden olmuş. Ben İslami cami olarak teşbih dağıt olmasın oradaki ayağa pansuman yapıyorum. Ve diyorum ki elhamdülillah bugün İslam adına güzel bir şey yaptım. Hayır. Siz oraya pansuman yaptınız ama yarın o kanser aynı hastalığı vücudun başka bir yerde sadır olmasını sağlayacak. Dolayısıyla İslami camialar bugünkü yöneticiler muhasebe etmeli ve İslam'ın hükümlerinin kamil manada tatbik edildiği bir devletin ikamesini gündemlerine taşımalılar. Maalesef bizim eksikliğimiz. Daha doğrusu İslami camialar olarak söylüyorum. Çünkü biz esasla hem yöneticileri muhasebe ediyoruz elhamdülillah hem de İslam'ın hayata hakim olmasını sağlayacak hilafetin Müslümanların nezdinde gündem olması için çalışıyoruz.
Biz Müslümanlar işimizi yapamıyoruz desek daha iyi mi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Çok teşekkür ediyorum. Ama biz bunu saymıyoruz. Bu yayını saymayacağız.
Öyle mi?
sözünüzü de almak isteriz. Tabii tekrar yayınlar yapmak isteriz. Sohbetlerinizden faydalanmak isteriz. Farklı konular üzerine konuşmak isteriz. Tabii bugünkü bir de sürpriz oldu. Charlie Hebdo biraz daha ağırlıklı oldu. Güzel aslında olması gereken de oldu.
Allah razı olsun.
Allah sizden de razı olsun. Çünkü İslam'a ve Müslümanlığa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan o hakaret içerikli girişimleri Müslümanların duyması, bilmesi ve tepkisini göstermesi gerektiğine inandığımız için biz bizi kırmayıp geldiniz. Siz size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Ben de size yayında ve yapımda emeği geçen bütün kardeşlerime burada rejide canla başla çalışıyorlar. Hepinize böyle bir inisiyatifinizden ötürü de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü bizim değerimiz, bizim sevgimiz, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o konuyu konuştuk özellikle. Konuşulması gerekiyordu. Müslümanların diğer konularını gündeme getirdik. Hilafetin Müslümanlar kurtuluşu olduğu gibi çok önemli bir konuyu sizlerin aracılığıyla, HES TV aracılığıyla hamdolsun paylaşma fırsatı bulduk. Bu anlamda biz de size şükranlarımızı ifası gerekli bir borç biliyoruz. Allah-u Teala razı olsun.
Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bugünkü canlı yayın konuğum ilahiyatçı yazar Abdullah İmamoğlu. Sizlerin de yakından tanıdığı ve takip ettiği bir isim. Bugün canlı yayın konuğumuz oldu. İslamiyet'i konuştuk, Batı'yı konuştuk. Batı'nın Müslümanlara karşı yapmış oldukları hamleleri konuştuk. Peygamber Efendimiz'e karşı Fransa'da Charlie Hebdo'nun dergisinde orada Peygamberimize hakaret çeşitli yayınlarının yapılmasını, özgürlüklerin, demokrasinin ülkesi olarak bilinen Batı'nın ve Fransa'da bunun yapılması, ülkemizde de kınadık kardeşim, şiddetle kınıyoruz demelerine biz de tepkimizi göstermek adına böyle bir yayını yapma ihtiyacını hissettik ve Allah razı olsun Abdullah İmamoğlu hocam da bizi kırmadı, yayınımıza katıldı, bizimle düşüncelerini paylaştı. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu arada gerçekten burada katkısı, emeği olan Allah razı olsun Mahmut Kar hocama da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. En azından katkıda bulundular. Böyle bir yayının olmasına vesile oldular. Hocam size de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun.
İnşallah. Rabbim hayırlısı nasip etsin.
Amin.
Sevgili izleyenler, ben bir kez daha göstermiş olayım. Abdullah İmamoğlu hocam hem Köklü Değişim dergisinde yazıyor. Bu dergi alıp okumanızı özellikle 3 ayda bir çıkan bir dergi. Bulabilirsiniz. İnternete ararsanız mutlaka vardır. İnternet sayfası da var zaten Köklü Değişim dergisinin. Alıp okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu ayki, şu anki kapakta kullanmış olduğu Ayasofya biliyorsunuz Müslümanların ve Türkiye'nin İslam dünyası için önemli olan bir yeri konu almışlar. Ayasofya konu başlık olarak almışlar, kapakta kullanmışlar. Ayrıca Abdullah hocamın kitaplarını da ben size hemen paylaşmak istiyorum. Sünnet İslami Hayatın Kaynağıdır kitabı var. Abdullah hocamın kitabı, Abdullah İmamoğlu'nun kitabı alıp okumanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka kitabı gene Abdullah İmamoğlu hocamın Müslümanın Siyasi İlmihali kitabı. Bunu da alıp okumanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Bizi izlediğiniz için ve tercih ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun çünkü gayret göstermeye çalıştık. Sizler de bizi takip ettiğiniz için Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Yeni bir yayında farklı bir konu ve konukla buluşmak ve görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayırlı akşamlar diliyoruz.